Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara rasulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Asırlar boyunca kimi toplumlar Allah'ın dinini kabul etmişler, kimileri ise inkar etmişlerdir. Bazen inkarcı bir toplumun içinden küçük bir azınlık çıkmakta ve sadece bunlar elçiye uymaktadırlar. Ancak kendilerine tebliğ gelen kavimlerin çok büyük bir kısmı bunu kabul etmemişlerdir. Sadece Allah'ın elçisinin kendilerine getirdiği tebliği dinlememekle kalmamış, aynı zamanda elçiye ve ona uyanlara da zarar vermeye çalışmışlardır. Elçilere birçok kez yalancılık, büyücülük, delilik gibi iftiralar atılmış, hatta birçok kez kavmin önde gelenleri onları öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. Oysa her peygamber kavminden yalnızca Allah'a itaat etmesini istemiştir. Bunun karşılığında para ya da başka bir dünyevi çıkar talep etmemişlerdir. Allah'ın emri gereği kavimlerinin üzerinde herhangi bir konuda baskı kurmamışlardır. Elçiler gönderildikleri toplumları hak olan dine davet etmekte ve kendilerine uyanlarla birlikte Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamaktadırlar. Kur'an'ın oldukça büyük bir bölümünü oluşturan geçmiş kavimlerin haberleri de kuşkusuz üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Bu kavimlerin büyük bölümü kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış, hatta onlara düşmanlık göstermiş kavimlerdir. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah'ın azabıyla karşılaşmışlar ve yeryüzünden silinmişlerdir. Allah Kur'an'da bu helak olaylarının sonraki insanlara da birer ibret olması gerektiğini bildirir. Örneğin Allah'a isyan eden bir grup Yahudi'ye verilen bir ceza anlatıldıktan sonra bunu hem çağdaşlarına hem sonra gelecek olanlara ibret verici bir ceza, takva sahipleri için de bir öğüt kıldık ayeti bildirilmektedir. Bu belgeselde sizlere kavmini Cenab-ı Allah'a imana çağıran bir peygamberin tevhid mücadelesini ve kendilerine gönderilen elçiyi yalanlayan bir kavmin korkunç sonunu anlatacağız. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın torunu İdris Aleyhisselam'ın ardından onun yolundan ayrılmayan bazı müminler insanlığı Hazreti İdris'in yoluna çağırmaya devam ettiler. Hazreti İdris'in ümmeti tüm Arap Yarımadası'na yayılarak Cenab-ı Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiler. Güzel ahlakları, davranışları ve güzel hitabetleriyle bütün insanların ilgisini çekiyorlardı. Ancak bu öncü insanlar zamanla birer birer bu dünyadaki görevlerini tamamlayarak dünyalarını değiştirdiler. İşte böyle bir dönemde yeni bir dini sapma ortaya çıktı. Müminlerin arasına sızan münafıklar kavimlerine şöyle seslendiler. Toplumumuz içinde vefat eden müminlerin zamanla unutulacağı ve nasihatlerinin tesirlerinin kaybolacağı ihtimali bizi endişelendirmektedir. Halbuki bunların bulundukları yerlere güzel birer nişan diksek ve hatta onların küçük suretlerini evlerimizde bulundursak hem onlar unutulmaz hem de halk onların nasihatlerini devamlı hatırlayarak doğru yoldan uzaklaşmamış olur. İlk bakışta makul gibi görünen bu fikir herkes tarafından benimsendi ve birçok taraftar buldu. Bunun üzerine İdris'in ümmetinden olan Ved, Süva, Yavuz, Yeuk ve Nesr gibi önemli insanların dini tebliğde bulundukları yerlere taştan yontulmuş heykeller diktiler. Sözde feyiz aldıkları bu heykelleri evlerinde de bulundurmaya başladılar. Her beldede halk, farz ibadetlerinin yanı sıra belirli zamanlarda bu heykellerin etrafında toplanır ve eski nasihatler hatırlatılırdı. Fakat zamanla bu fikri ortaya atan münafıkların sinsi çalışmaları yüzünden halkın inanç ve ibadetlerinde değişiklikler meydana gelmeye başladı. Babalarının yaptıklarını görüp taklit eden genç nesil arasında bu dikili taşlar Allah'a ibadetlerde vesile olmaktan çıktı. İnsanlar bu taşların dikiliş sebebini hatırlamaz oldular. Yeryüzünde Allah'ı bırakıp putlara tapma adeti ilk olarak bu şekilde başlamış oluyordu. İnsanlık Allah'a ibadet etmekten vazgeçip cansız, şuursuz ve aciz taş parçalarına tapınmak gibi bir küfür ve zulüm çukuruna yuvarlanmışlardı. Bununla da kalmayıp her türlü ahlaksızlık ve kötülük yaygınlaşmaya başlamıştı. Cenab-ı Allah'ın "Biz bir elçi gönderinceye kadar hiçbir topluma azap edecek değiliz" vaadi olmasaydı belki de bu kavim çoktan helak olacaktı. Ve Yüce Allah sapkın bir kavmi tevhid inancına davet etmesi için elçisini gönderdi. Tevhid inancından uzaklaşan bu kavim içinde Kûfe civarında yaşayan bir topluluk vardı. Bu insanlar o güne kadar Allah'tan başka kimseye ibadet etmemiş ve tevhid inancından asla ayrılmamışlardı. İşte Nuh aleyhisselamın ailesi bu insanların arasından çıkmıştı. Nuh aleyhisselamın ailesi İdris peygamberin soyundan geliyordu ve onun şeriatına göre amel ediyordu. Putperest kavmin küfrünün en üst düzeye geldiği noktada Hazreti Nuh'a ilk vahiy geldi. Bu zor ve onurlu görev Nuh aleyhisselama verildiğinde 40 yaşındaydı. Tevhid inancından uzaklaşmış kavmine peygamberliğini hemen açıklamadı. Kendine en yakın gördüğü kişileri tek tek gizliden gizliye hak dine davet etti. Tebliğ yaptığı insanlara Allah'a isyan eden bu kavmin sonunun helak olacağını bildiriyordu. Onlarsa bu açık tebliğe kayıtsız kalıyorlardı. Hazreti Nuh Allah'a şöyle dua etti: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat davet etmem bir kaçıştan başkasını arttırmadı. Doğrusu ben onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler." Sapkın kavim Hazreti Nuh aleyhisselamın moralini bozmak ve onu ümitsizliğe düşürmek istiyordu. Hatta onunla alay etmekten ve kaba kuvvet kullanmaktan dahi çekinmediler. Hazreti Nuh aleyhisselamsa artık açık bir şekilde kavmini gerçek imana davet ediyordu. Bu davet uzun yıllar devam etti. Bu kadar büyük bir gayretin neticesi olarak sayıları az da olsa etrafında bir müminler topluluğu oluşmaya başlamıştı. Sapkın kavmin ileri gelenleri her türlü zulme başvurdukları halde ne Hazreti Nuh'a ne de müminler topluluğuna bir şey yapamıyorlardı. Kavmi Hazreti Nuh'u anlamamıştı. "Sen de bizim gibi insansın. "Bizim gibi biri nasıl peygamber olabilir?" diyorlardı. "Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz. Sana sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz." Hz. Nuh'un kavmine cevabı çok netti. Kendinden önceki elçilerin de kendisi gibi birer insan olduğunu açıklayan Hz. Nuh, kavminin ileri gelenlerine dönerek, "Ey kavmim, görüşünüz nedir söyleyin. Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa, siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız?" dedi. Kavmin ileri gelenleri Hz. Nuh'un ısrarla kendilerini imana çağırmasına bir anlam veremiyorlardı. Mutlaka kendisinin maddi bir beklenti içerisinde olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ayrıca yanındaki kendilerince düşük seviyede gördükleri bazı insanları kovmasını istiyorlardı. Nuh aleyhisselamın kavmine cevabı yine çok netti. "Ey kavmim! Ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edecekleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum." Kavmin tüm ısrarları boşunaydı. Hz. Nuh'u davasından alıkoyamıyorlardı. Eğer bir çözüm yolu bulmazlarsa, putlarıyla birlikte tüm sistemleri yerle bir olacaktı. Hz. Nuh'a inanan insanlar arasında dolaşarak, eğer putlarını terk ederlerse, atalarına ihanet etmiş olacakları masalını uydurarak kavmiyetçilik yapmayı denediler. Ama nafileydi. Hz. Nuh ve yakın çevresindeki müminleri vazgeçirmeleri imkansızdı. Son çare olarak, Hz. Nuh'u ve çevresindeki müminleri açık bir şekilde ölümle tehdit etmeyi denediler. Ölüm korkusunun inanan insanları korkutacağını düşünmek gibi bir yanılgı içerisine girmişlerdi. Bu açık tehdit üzerine Cenab-ı Allah ceza olarak 40 sene bu topraklara yağmur yağdırmadı. Bu süre içerisinde ürünler helak oldu. Bağlar ve bahçeler kurudu. Bir nesil adeta yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde Hz. Nuh'a giderek bu tahammül sınırlarını aşan sıkıntılardan nasıl kurtulabileceklerini sordular. Hz. Nuh onlara şu cevabı verdi. "Ey kavmim! Başınıza gelen bunca belalar, İşlediğiniz günahlar ve kusurlar yüzündendir. Rabbinizden kusur ve günahlarınızın bağışlanmasını isteyin ki sizi affetsin ve üzerinize rahmet yağmuru göndersin." Hz. Nuh sayısız deliller getirerek Allah'ın varlığını ve birliğini kavmine anlatmaya çalışıyordu. İnsanın yaratılışındaki mucizelerden örnek vererek acizliklerini ve zaaflarını anlatıyordu. Göklerde ve yerde Rabbimizin sayısız iman hakikati olduğunu söyleyerek onları imana davet ediyordu. Dünya hayatının geçici olduğunu, her insanın bir gün öleceğini ve yaşadığı her anın hesabını Cenab-ı Allah'a vereceğini söylüyordu. Bu kadar delile rağmen yine de küfürlerinde ısrar ederlerse Allah'ın azabının yakın olduğunu duyurdu. Bu tehdit kavmini adeta çılgına çevirmişti. "Ey Nuh! Bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim." Cenab-ı Allah'ı inkar eden Nuh kavmi ilahi azabın geleceğine ihtimal vermedi. içlerinden biri ve sıradan bir insan olarak gördükleri Hazreti Nuh'ta böyle bir güç görmüyorlardı. Azap haberi onlar için kuru bir tehditten başka bir şey değildi. Hazreti Nuh, peygamberlik vazifesine başladığı günden itibaren bıkmadan, usanmadan kavmini tevhid inancına davet etmişti. Onlarsa Hazreti Nuh aleyhisselamı yalanlıyor, hakaret ediyor, ölümle tehdit ediyorlardı. Bu durum yüzyıllar boyu devam etti. 950 yıllık ömrünü tebliğ ile geçiren Hazreti Nuh, kavmi tarafından ölüm tehditleriyle artık tebliğden men edilmişti. İşte böyle zorlu bir dönemde Nuh aleyhisselam Rabbine dua etti. Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma. Cenab-ı Allah Nuh aleyhisselam'ın duasını kabul etmişti. Allah Nuh'a bir gemi yapmasını ve bu gemiye her canlıdan bir çift almasını emretti. Cenab-ı Allah'ın vahyi üzerine gemiyi inşa etmeye başlayan Hazreti Nuh ve etrafındaki müminler, kavmin alaycı bakışları ve taciz edici sözlerine rağmen büyük bir heyecanla gemiyi tamamlamaya çalışıyorlardı. İnkarcılar, o kendinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin, dediler. Rabbim, dedi Nuh, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Abanoz ağaçlarının yan yana kuvvetli bir şekilde bağlanıp çakılmasıyla meydana getirilen bu geminin inşası, rivayetlere göre yaklaşık 2 sene sürdü. Başta Elmalılı Hamdi Yazır olmak üzere birçok müfessir bu geminin buharlı olduğunu tefsir etmişlerdir. Geminin yapımı bitmek üzereyken her türlü hazırlıklar tamamlanmış, insanlardan ve hayvanlardan gemiye binecek olanlar geminin etrafına toplanmışlardı. Geminin denize indirilmesiyle birlikte rivayetlere göre Recep ayının 14. günü büyük tufan da başlamıştı. Rivayetlere göre gemiye binen müminlerin sayısı sadece 80 kişiydi. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki, her birinden 2'şer çift hayvanla aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hazreti Nuh vazifesinin sadece tebliğ, neticenin ise Allah'a ait olduğunu bildiği için az sayıda müminden dolayı kesinlikle ümitsizliğe düşmemişti. Nuh aleyhisselamın Vaile isimli karısı Hazreti Nuh'a iman etmemiş olduğu için gemiye de binememişti. Vaile Hazreti Nuh'a inanıp ona dava arkadaşı olacağı yerde küfründe ısrar etmişti. Bununla da kalmayıp Hazreti Nuh'un gizli sırlarını putperest kavmin ileri gelenlerine ulaştırmak suretiyle Allah'ın Resulüne ihanet etmişti. İnsanlar ve hayvanlar gemiye binmiş, tufan büyük bir gürültüyle başlamıştı. Gemiye binmeyenler arasında Hazreti Nuh'un oğlu Kenan da vardı. O da annesi gibi Hazreti Nuh'a iman etmemişti. Hazreti Nuh oğluna son kez seslendi. Ey oğlum! Bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Hazreti Nuh'un oğlu Kenan, Tufanın şiddetini gördüğü halde akılsızca küfründe ısrar ediyordu. Hızla yükselen sular Hazreti Nuh'un karısı Vâile ve oğlu Kenan'ı yuttu. Hazreti Nuh, Cenab-ı Allah'a oğlunun tufanla birlikte dalgalarda boğulmasının hikmetini sordu. Cenab-ı Allah cevaben şöyle buyurdu. Ey Nuh! Kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Hazreti Nuh, Cenab-ı Allah'ın bu uyarısı üzerine üzüntüsünün gereksizliğini anlamış, mahzun ve mahcup olmuştu. Sadece kan bağının Allah katında hiçbir değeri olmadığını kavramıştı. Derhal Rabbine yöneldi. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum. Artık gökten, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyordu. Çok şiddetli esen kasırgalar, dev dalgalar meydana getiriyordu. Nuh aleyhisselam ve ona inananlarla alay eden kavim, büyük bir pişmanlık ve utançla sele kapılarak can verdi. Geminin içinde bulunan Hazreti Nuh ve çevresindeki bir avuç müminse, tufanın sona ermesini bekliyordu. Kısa bir süre sonra tufan sona ermişti. Müminlerin içinde bulunduğu gemi güvenli bir yerde karaya oturmuş, inkarcı kavimse helak olmuştu. İlahi vaat gerçekleşmişti. Allah Hazreti Nuh'a şöyle buyurdu. Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Sizden türüyecek diğer kafir ümmetleri de yararlandıracağız. Sonra onlara bizden acı bir azap dokunacaktır. 10 Muharrem günü gemideki müminler karaya ayak bastılar. O gün kurtuluşlarına bir şükran borcu olarak oruç tuttular. Yiyecek ve içeceklerin hepsini bir araya getirerek aşure denilen yemeği yaptılar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın aşure orucunu tuttuğu rivayet edilmektedir. Hazreti Musa'ya indirilmiş hak kitap olan Tevrat, bilindiği gibi zamanla orijinalliğini yitirmiş, bazı kısımları Yahudi toplumunun önde gelenleri tarafından değiştirilmiştir. Hazreti Musa döneminden sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin bildirdikleri de aynı sona uğramış ve tahrif edilmiştir. Dolayısıyla orijinalliğini kaybetmiş olan Muharref Tevrat'ın bu özelliği, bizim ona bir kutsal kitaptan çok bir tarih kitabı gibi bakmamızı gerektirir. Tevrat'a göre Allah, Hazreti Nuh'a yeryüzünün zorbalıklarla dolu olması sebebiyle inananların dışındaki tüm insanların yok edileceğini bildirir. Bunun için kendisine gemi yapmasını emreder ve gemiyi nasıl yapacağını etraflıca tarif eder. Ayrıca gemiye ailesiyle beraber 3 oğlunu ve onların 3 karısını ve tüm canlılardan 2'şer adet ve bir takım yiyecek erzak da almasını söyler. 7 gün sonra tufan vakti geldiğinde yerin bütün kaynakları yarılmış, göklerin pencereleri açılmış ve büyük bir sel ortaya çıkmıştır. Bu 40 gün 40 gece devam etmiştir. Gemi bütün yüksek yerleri ve dağları örten sular üzerinde yüzmüştür. Böylece Hazreti Nuh'la beraber gemide olanlar kurtulmuşlar, geride kalanlarsa tufanın sularına kapılıp gitmiş ve boğularak ölmüşlerdir. 40 gün 40 gece süren tufandan sonra yağmurlar kesilmiş ve bundan 150 gün sonra sular alçalmaya başlamıştır. Bunun üzerine gemi 7. ayda, ayın 17. gününde Ararat yani Ağrı dağları üzerine oturur. Hazreti Nuh suların iyice çekilip çekilmediğini anlamak için birkaç defa güvercin yollar ve sonunda güvercin geri dönmeyince suların iyice çekildiği anlaşılır. Bunun üzerine Allah da Hazreti Nuh'a yeryüzüne yayılmaları için gemiden çıkmalarını söyler. Ve Allah Nuh'a dedi: "Önüme bütün beşerin sonu geldi. Çünkü onların sebebiyle yeryüzü zorbalıklarla doldu ve işte ben onları yeryüzüyle beraber yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap ve ben, işte ben göklerin altında kendisinde hayat nefesi olan bütün beşeri yok etmek için yeryüzü üzerine sular tufanı getiriyorum. Yeryüzünde onların hepsi ölecektir. Fakat seninle ahdimi sabit kılacağım ve sen ve seninle beraber oğulların ve senin karın ve oğullarının karıları gemiye gireceksiniz. Ve seninle beraber sağ kalmak için her yaşayan, bütün beden sahibi olanlardan, her nevinden ikişer olarak gemiye getireceksin. Erkek ve dişi olacaklar. Ve Nuh, Allah'ın kendisine emrettiği her şeye göre yaptı, öyle yaptı." Ve gemi 7. ayda, ayın 17. gününde Ararat dağları üzerine oturdu. Bütün yeryüzü üzerinde zürriyetlerinin sağ kalması için kendine her temiz hayvandan erkek ve onun dişisi olarak yedişer ve temiz olmayan hayvanlardan erkek ve onun dişisi olarak ikişer. Ve ahdimi sizinle sabit kılacağım. Ve bütün beşer artık tufanın sularıyla kesilmeyecektir. Ve yeryüzünü helak etmek için artık tufan olmayacaktır. Tevrat'a göre tüm dünyayı kaplayan bir tufanla yeryüzünde olanların hepsi ölecektir hükmü gereği tüm insanlar cezalandırılmış, tufan sonrasında yaşayan yegane insanlar Hazreti Nuh'la gemiye binenler olmuştur. Bugün elimizde var olan İncil de gerçek anlamda ilahi bir kitap değildir. Yeni Ahit, Hazreti İsa'nın sözlerini ve eylemlerini içeren, onun göğe yükselişinden 30 ila 50 yıl sonra, onu hiç görmemiş ya da bir süre yanında bulunmuş kişiler tarafından yazılmış 4 İncil ile başlar. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. Bu 4 İncil arasında çok belirgin çelişkiler vardır. Dolayısıyla bugünkü İncil de ilahi bir metin değil, bir tarih kitabı niteliğindedir. İncil'de Nuh tufanı kısaca şöyle geçmektedir: Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Ama tanrısızların dünyası üzerine tufanı gönderdiği zaman doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa İnsanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Ne var ki göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Bugün elde edilen bütün arkeolojik bulgular da tufan vakasının yöresel olduğunu işaret etmektedir. O bölgede yapılan kazılar, su baskınının bölgedeki uygarlığın bir süre duraksamasına neden olduğunu göstermektedir. İkinci önemli husussa, yapılan çalışmalar sonucunda olayın aynı Kur'an'da anlatıldığı şekilde meydana geldiğidir. Kur'an'da Hazreti Nuh'un yaptığı geminin tufan sonrası Cudi'ye oturduğu bildirilmektedir. Cudi kelimesi kimi zaman özel bir dağ ismi olarak kullanılır, ancak kelime aynı zamanda Arapçada yüksekçe yer, tepe anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla Kur'an'da Cudi'nin özel bir dağ ismi olarak değil, sadece geminin yüksekçe bir mekana oturduğunu anlatmak için kullanılmış olabileceği de söz konusudur. Ayrıca Cudi kelimesinin yüksekçe yer, tepe anlamında suların belirli bir yüksekliğe eriştiği ancak çok büyük dağların seviyesine kadar yükselmemiş olduğu anlamı da çıkarılabilir. Buna göre Cudi'nin neresi olduğunu araştırmak gerekir. Muharref Tevrat'ı ve İncil'i kaynak alan Yahudi ve Hristiyan araştırmacıların büyük çoğunluğu Hazreti Nuh'a ait geminin kalıntılarının Ağrı Dağı'nda olduğuna inanmaktadırlar. Bunun sebebi de Kitab-ı Mukaddes'in tufandan bahseden bölümlerinde geminin oturduğu yerin Ararat olarak geçmesi ve Ararat'ın da Ağrı Dağı ile aynı dağ olduğu sayılmasından kaynaklanmaktadır. Ararat kelimesi Tevrat'ta Sıra Dağı adının yanında başka pasajlarda krallık veya ülke adı olarak da yer almıştır. Yeremya bölümünde bir krallık olarak geçmektedir. Tekvin bölümünde ise dağ silsilesinin adı olarak bildirilmektedir. Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. Arkeolojik araştırmaların sonucunda Tevrat'ta geçen Ararat, tarihte Urartu olarak bilinen topluluğun M.Ö. 1000 yıllarında Van şehri civarında kurdukları devletin adı olduğu anlaşılmıştır. Asur dilinde aslı Uruatri olan Urartu kelimesi İbranice Kitab-ı Mukaddes'te Ararat şeklini almıştır. Tevrat'ta Ararat Dağları ifadesini bugünkü Ağrı Dağı yerine Van Gölü'nün güneydoğusundaki dağlar olarak anlamak daha doğrudur. Çünkü Urartular bu bölgede yaşıyorlardı ve bu bölgede Cudi Dağı'nın bulunduğu Jort Yağan bölgesiydi. Tevrat'ın Tekvin bölümünün Aramice ve Süryanice tercümeleri geminin indiği dağı Türe Kardu Dağı olarak zikreder. Süryani yorumculara göre Türe Kardu, Kur'an'da geminin indiği yer olan Cudi Dağı'dır. Ayrıca Süryani rahip Horiyepiskopos Aziz Günel, Nuh'un gemisinin Türe Kardu Dağı'na oturduğunu teyit ediyor ve bu dağın da Cudi Dağı olduğunu söylüyor. Yapılan arkeolojik kazılar ve jeolojik çalışmalar, geminin Cudi Dağı üzerinde oturmuş olabileceğine işaret etmektedir. Sonuç olarak, eski çağlarda yaşamış birçok uygarlığa ait tabletlerde ve elde edilen birçok tarihi belgede, tufan olayı, kişi ve yer isimleri farklılık gösterse de, birçok benzerliklerle anlatılmış ve sapkın bir kavmin başına gelenler bir ibret kaynağı olarak çağdaşlarına sunulmuştur. Tufanın ardından müminler için korkular yok olmuştu. Hazreti Nuh ve müminler için yepyeni bir hayat başlamıştı. Helak olan bir uygarlığın kalıntılarının üzerine yepyeni bir medeniyet kuruldu. Tufandan sonra ilk yerleşim merkezi Cizre'de kuruldu. Kavminin yeniden çoğalmasına vesile olduğu için Hazreti Nuh'a Ebul Beşeri Sani yani insanoğlunun ikinci babası ya da Adem-i Sani yani ikinci Adem denilmiştir. Hazreti Nuh sabır ve azimde çağlar boyunca tüm insanlığa örnek olan bir peygamberdir. 950 yıllık ömrünü Allah'a adamış ve tevhid inancını insanlığa duyurmak için örnek bir mücadele vermiştir. Tufandan 60 yıl sonra dünyasını değiştirerek rahmet-i rahmana kavuştu. Rivayetlere göre kabri Cizre Nuh Peygamber Camii'ndedir. Rabbine kavuşurken çevresindeki inananlara tek vasiyeti vardı. Allah birdir. Ona kulluktan ayrılmayın. İnsanlık tarihi boyunca tüm peygamberler kavmini uyarmış, kıyamet gününü haber vermiş ve onları Allah'ın azabıyla korkutmuşlardır. Her peygamber ve uyarıcının hayatı bu gerçekleri anlatmakla geçmiştir. Ancak her defasında gönderildikleri toplumlar onları yalancılıkla, maddi çıkar elde etmeye çalışmakla ya da üstünlük peşinde koşmakla suçlamış ve onların anlattıklarını düşünmeden, kendi yaptıklarını yargılamadan uygulamakta oldukları sistemlerini devam ettirmişlerdir. Bir kısmı daha da ileri giderek müminleri öldürmeye veya toplumdan sürmeye çalışmıştır. Peygamber'e iman edip itaat eden müminlerin sayısı ise her defasında çok sınırlı olmuş ve Allah yalnızca peygamberi ve ona inananları kurtarmıştır. Aradan binlerce sene geçmesine ve mekanların, şekillerin, teknoloji ve medeniyetlerin değişmesine rağmen bahsedilen toplum yapısında ve inkar sisteminde değişen pek bir şey yoktur. Yaşadığımız toplumun bir kesimi, Kur'an'da anlatılan kavimlerin tüm özelliklerini üzerinde barındırıyor. Tartıda adaletsizlik yapan Semud kavmi gibi, bugün de sahtekar ve dolandırıcılar azımsanmayacak sayılarda. Veya cinsel sapmaların doruğa ulaştığı Lut kavminden hiç de aşağı kalmayan ve her fırsatta da bazı çevreler tarafından savunulan bir eşcinseller topluluğu var. Ya da en az Sebe halkı kadar Allah'ın nimetlerine nankör ve isyankar, İrem halkı kadar verilen zenginliğe şükretmeyen, Nuh kavmi gibi itaatsiz ve müminlere karşı alaycı, Ad kavmi kadar sosyal adalete önem vermeyen bir kitle, toplumun büyük bir kesimini oluşturuyor. Bunlar çok önemli işaretlerdir. Unutulmamalıdır ki, toplumlarda ne türlü değişiklik olursa olsun, teknolojik yönden ulaşılan seviye veya edinilen imkanlar hiçbir önem taşımamaktadır. Bunlar kimseyi Allah'ın azabından kurtarıcı değildir. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı alt üst etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.